15. ayrım. Sayfa 145. 21 Ağustos 1982. Şatila. Filipinam, tatlı kıbbem. Bir kadının boynu en uzun cümlesidir. Sessiz, beyaz, uzayıp giden ama hep konuşan bir cümle. Annenin boynunun tarihini yazabilirim. Elinde Kalaşnikov'la ağırlıktan ve acıdan titrediği o geceki boynunu, ilk kez bana doğru uzandığı anı, bir sabah boynunun beyazlığıyla bana bir söz verdiğini, benden bir tek söz istediğini. Annenin boynunun günlüğünü tutmalıydım belki de. Annem bir tek hayata aşeriyordu hamileliği ilerledikçe. Ben de onunla birlikte arsızlaşıyordum. Savaşı ittire ittire dışımıza atıyorduk her seferinde. Yaşayarak saldırıyorduk ölüme. Bu da bizim intifadamız. İki kişilik bir intifada. Tabii seni de sayarsak üç. Sen de küçük bir intifadaydın annenin karnının içinde. Annen denize gitmek istedi. Yok hayır, Korniş'e değil. Uzağa. Abu Naci'nin arabasını aldım. Bagajı el bombası yediğinden beri bir karanfil gibi açık, parça pinçik, yaprak yaprak. Aslında yarım bir araba ama her nasılsa gidiyor. Biz de gittik. Yola çıkar çıkmaz sorular sormaya başladı annen. Benimle ilgili sorular. Çocukluğumla ilgili. Bir şey bilmek istiyor gibi değildi. Sanırım sadece sesimi dinleyip yüzüme bakıyordu. Çok aşıktı bana. Yanaklarıma değiyordu gözleri. Bu yüzden daha yakışıklı oluyordum anlattıkça. Küçükken nasıl fırri kuşlarının peşine düştüğümü. Ne bileyim fırri'nin İngilizcesini. Hem zaten o kadar da basiretsiz bir kuştur ki İngilizceye layık olmayabilir. Nasıl kurbağa tuttuğumu. Tutulur tabii, bilmiyor musun? Oltanın iğnesine ekmeği yapıştırırsın ve yaprakların üzerine bırakırsın. Kurbağa ona atlar ve ağzı iğneye takıldığında zıplar. Zıpladığında bir arkadaşın koşup onu düştüğü yerde yakalaması, boğazını kesmesi gerekir. Okuldayken nasıl dayak yediğimi ve nasıl pusu kurulacağını. Orospu çocukları nasıl hep birlikte çullandılar üstüme. Çok şık bir dayaktı fakat adam gibi yedim ve adam gibi çıktım eve geldim. Mayıs başıydı. Portakal çiçekleri artık geçiyordu. Beyrut'tan çıkar çıkmaz o baygın koku ikimizi de esrar içmiş gibi güldürmüştü. Başka bir ülkede gibiydik. Lübnan'ın kendine hayal ettiği halindeydik. Sadece gülüyordu ve ben durmadan komik şeyler anlatıyordum. Biliyor musun şu adam, çok merak ediyorum o adamı. Hangi adamı? Gülüp dönüp baktım. Bir kadının gözünden sevgi bu kadar dışarı uğrayabilir ancak. Elini tuttum. Şu tuhaf adamı. Yıl kaçtı hatırlamıyorum. Galiba 1975. Savaşın başladığı zaman. Orada burada bombalar patlıyor, çatışmalar filan. Neyse, bu adam durmadan Daily Star gazetesine ilan veriyordu. Hamra'da köpeğimi kaybettim. Kurt köpeği. Bulanlar lütfen işte şu telefon numarasını arasınlar falan filan. Yine patlamalar, çatlamalar. Birkaç gün sonra tekrar Hamra'da köpeğimi kaybettim. Kurt köpeği. Adı Faht ve adına cevap verebilir. Savaş yine sürüyor. Adam bu sefer şöyle bir ilan verdi. Hamra'da köpeğimi kaybettim. Kurt köpeği. Adı Faht ve adına cevap verebilir. Bir kulağı sarkık, bir kulağı yukarıdadır. Niye bilmiyorum. Bu adam beni çok güldürüyor. Her aklıma geldiğinde. Çocuk gibisin anlatırken, dedi annen. Daha anlatmadan anlatacağın şeye hayret ediyorsun. Gözlerin kocaman kocaman oluyor. Elini sıktım. O an o kadar güzeldi ki kaybetmemek için herhangi bir anmış gibi yapıp yola baktım. Annem bana bakıyordu, tadını çıkardım. Sonra muz tarlalarından geçerken komik bir şey daha geldi aklıma. Bildiğim bütün güzel şeyler içimden dışarı çıkıyordu çünkü. Biliyor musun, muzlar büyürken ses çıkarırlar. Nasıl? Ne sesi? Ses işte. Muzlar bir elin birbirine yapışık parmakları gibidir önce. Sonra o parmaklar büyüyüp birbirlerinden ayrılırken ses çıkarırlar. Eğer Ağustos ayında bir gece bir muz tarlasına girersen, başka bir gürültü yoksa eğer, o sesleri duyarsın. Nasıl bir ses? Çuk, çuk, çuk. Dalga geçiyorsun benimle. Niye dalga geçeyim Habibti? Muz sesleri bir Lübnan gerçeğidir. Beni kandırmaya çalışıyorsun. Allah Allah, niye inanmıyorsun yahu? İspatla o zaman. Nasıl ispatlayayım şimdi? Ağustos'ta olur o sesler. O zaman bana göstereceksin. Peki bakalım hanımefendi, o zaman sana söz. Bebek doğunca bir Ağustos akşamı seni buraya getireceğim ve duyacaksın. Tamam mı? Çocuklar gibi sözleştik. Dudaklarımızı sıkı sıkı kapatıp sözlerimizi mühürleyerek. Sonraki günlerde kampta birilerine sorduğunu duydum bu muz sesleri meselesini. Soruyu duyan eğlence çıktığını anlıyor derhal, dalgasını geçiyor. Abu Abdo'ya benzer. Duramazsın sesten. Yok canım, bildiğin AK-47 gibidir. Yani hem Abu Abdo gibidir hem AK-47 gibi. Tam anlamak için iyi dinlemen gerek. Sanırım hormonları da sebep oldu. Taktı kafasına muz seslerini. Bu yüzden bana 3 kez söz verdirdi. Gideceğiz bak Ağustos'ta. Tamam Habibti, gideceğiz, söz. Zaman geçti ve sen doğdun. Seni ben doğurttum. Bunu bir tek şey için yaptım Filipina. O tek gözyaşını görebilmek için. Kadınlar doğurduklarında, her şey çıktığında içlerinden bir tek gözyaşı dökerler. O gözyaşı gözün içinde gülerek çoğalır. İyi bakmalısın, kaçırabilirsin yoksa. Çünkü bir kez gözden kurtuldu mu hızla yana kayar ve saçların içinde kaybolur. O gözyaşını öpüp içmek istedim. Mucizevi sevincin etten taşan suyunu içmek istedim. Ve yaptım bunu. Elimde seni tutarken bunu yaptım. Sonra annenin boynu, anne kokmaya başladı. Sen gelir gelmez boynunun kokusu değişti annenin. Bir de ayakta duruşu. Tam anlatamam nasıl bir şey olduğunu ama ağırlık merkezini bulmuş gibi duruyordu. 2 ayağıyla basıyordu dünyaya artık. Kadınlar çocuk doğurunca böyle bir şey oluyor. Tamamlanmak gibi değil, dengelerini buluyorlar ve yerleşiyorlar dünyaya. Belki biraz senin de annen oluyorlar artık. O yüzden böyle sağlam gibi görünüyorlar erkeklerin gözüne. Dudakların kıpkırmızıydı. Doğar doğmaz daha, çocukların en çok ellerine hayret eder insanlar. Oysa senin dudakların da en acayip yerin. Birçok maşallah aldın. Kundaklanıp elden ele dolaştın. Abu Naci çatısından saydırdı senin için. Ağladın. Önceleri sesin pek çıkmıyordu ama sonra canımıza okumaya başladın. Adını annen koydu, memleketini özlediği için. Gözlerini ben koydum yüzüne, toprak rengi, çünkü Filistin. Annen çok yorulmuştu, bunalmıştı. Bir gün dışarı çıkmak istedi, kızına doğru dürüst bir giysi almaya karar vermişti. Aslında yürümek istiyordu biraz. Kamptan çıktı, Tarık El Cedidi'ye gidecekti. Fakani hükümetinin oradan bebek giysileri bulacaktı. Gitti. Getirdiklerinde boynu parçalanmıştı. İsrail uçakları 17 Temmuz 1981 günü anneni öldürdü. En çok boynunu tutmak isterdim. Ama gömülüp ağlayabileceğim bir boynu bile kalmamıştı. Annen boynundan vurulduğu için bu kadar sessizdi. Nasıl biliyor musun Filipina? Büyüyünce güneşe bak, anlayacaksın. Işığın izi kalır gözde. Kendi kadar, kendi biçiminde. Bir kör leke bırakır neye baksan. Annen benim gözümde bir ışık lekesi gibidir. Gözlerimi kapatınca o leke zonkluyor göz karanlığımda. Açınca her bir kıpırtısında gözümün, oraya buraya gördüğüm şeylerin üzerinde hercai, kara mor bir damga olarak beliriyor. Geçmesin istiyorum. Baktığım her şeyde kara mor bir yara gibi açılsın istiyorum. Yoksa o da bu savaşta kaybettiğimiz her şey gibi, hiç olmamış gibi olacak. Annem bende bir ışık lekesidir tatlı kıbbem. Çıkmaz. Filipina, ben annene onca zaman sadece bir tek söz verdim. Sadece bir tane. Onu Ağustos'ta muz tarlalarına götürecektim. Muz seslerini dinleyecekti. Cuk, cuk, cuk, cuk. Nasıl sevineceğini, hayret edeceğini düşündükçe. Seni bu yüzden gönderiyorum Filipina. Çünkü bu savaş bir tek söz bile verdirtmiyor insana. Sana bir hayat bile söz veremeyeceğim için gidiyorsun. Değil ki muz sesleri. Belki bir gün, kim bilir, Ağustos'ta bir gece, büyüdüğünde. Bunu hiç unutma Filipina. Sen bir savaşın ortasında Lübnan'da doğdun. Senin Beyrut'un portakal çiçeği kokuyordu. Bir duvarı beyaz kireçle boyanmıştı. Binalar depke yapar gibi ve insanlar hiç yıkılmayacak binalar gibi birbirine tutunmuştu. Senin Lübnan'ın da sadece muz sesleri vardı. Hoşça kal. Baban Doktor Hamza. Şatila Kampı, Beyrut. İkinci kitap. Biz. 2006'nın Haziran sonunda, o sabah Beyrut'ta her şey rayında gidiyordu. Hükümet, Suriye'nin Lübnan sınırı içinde askeri üsler kurduğunu, bunun savaş gerekçesi olduğunu iddia ediyor, İlerici Sosyalist Parti'nin ve aslında Dürzilerin lideri Walid Jumblat, Suriye Müslüman Kardeşler temsilcilerini Muktara'da rezidansında kabul ediyor, 14 Mart koalisyonu falanjistlerin lideri Samir Jaja'nın evinde Hizbullah liderliğindeki muhalefetle güven tazeliyor, Nasrallah bir resepsiyonda İran'ın Lübnan için sadece iyi şeyler istediğini tıpkı Hariri'nin Suudi Arabistan için söylediği gibi açıklıyor. Birleşmiş Milletler 1959 sayılı kararıyla Hizbullah'ın silahsızlandırılması baskısını sürdürüyor. Başkan Lahoud'un Suriye'yi desteklediği için dönemi bitmeden başkanlık koltuğundan edilmesi için siyasi ittifaklar yapılıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgalinden sonra ilk defa Beyrut'ta açılan temsilciliğini Hamas protesto ediyor. Kamu çalışanlarının sözleşmeli personele dönüştürülmesi yasası yüzünden gösteriler düzenleniyor. Sonra yine Hizbullah'ın silahsızlandırılması tartışması yüzünden yıllardır iki yakası bir araya getirilemeyen ulusal güvenlik stratejisi ve demokratikleşme kavramının Orta Doğu'da Amerika'nın kucağına oturma anlamına gelmesinin bölgede yarattığı demokrasi karşıtlığı tartışılıyordu. Güney Lübnan'ın İsrail sınırındaki gerginliğini herkes izliyor, herkes her zamanki gibi savaş bekliyor ve herkes aynı anda o yaz, yani bu yaz, Beyrut'ta turizmin patlayacağına kesin gözüyle bakıyordu. O derece ki Ivana Trump, Suudilerle birlikte La Residence Madame Trump Kulesi'nin dikileceği haberini veriyor. Hotel Fonikya, Körfez Araplarının rezervasyon talebine oda yetiştiremiyordu. Ve lekelerden oluşan Beyrut, hiç vakti olmadığı için adam akıllı yıkanmaya, her zamanki gibi saplantılı bir biçimde kağıt mendiller kullanıyordu. Bu sırada, korna çalmazlarsa yok olacaklarına iman etmiş, korna çaldıkları takdirde birinin hiç aklında yokken taksiye binmek isteyebileceği fikri sabitiyle yaşayan taksiciler, kimisine servisyen, kimisine servis tarifesine göre aldıkları yolcularla Hamra Caddesi'nden geçiyorlardı. Servisyen, dolmuş, dolmuş ücreti anlamına da gelir. Servis, iki dolmuş ücreti. Aynı esnada dünyanın başka yerlerinde muhakkak bütün bunlardan çok daha mühim hadiseler oluyordu ve fakat taksicilerin önünde durup tanıdık var mı diye baktıkları kahvelere gelen ihtiyarlar, ellerinde çoktan okudukları gazeteleriyle politika tartışacakları arkadaşlarını, ahbaplarını beklerken her zamanki gibi sadece Beyrut'ta olanları konuşuyorlardı. Orta Doğu'nun laneti gereği, dışarıdan gelen kimse bu durumu anlayamaz. İçeridekiler de o anda orada olmakta olanlardan daha mühim bir şey olduğuna inanamazlardı. Herkesin sözü hazırdı ve konuşma öğlen saatlerine kadar bitmeyecekti. Huzursuz ihtiyarlar birikmiş sözlere sanki bağırsaklarını bozmuş gibi konuşmak için sabahın ilk saatlerinden beri kıpırdanıp duruyorlardı. O sabah da Beyrut'ta kahvelerdeki herkes elleriyle konuşuyordu. Konuşmaya başlar başlamaz eller havaya kalkıyor, yaşlandıkça tüyleri beyazlaşmış ve köseleşmiş, esmerliği ılıklaşmış eller her bir sözcüğe havada biçim veriyordu. Parmaklar bitişiyor, ayrılıyor, kıvrılıyor, soru sormak için duruyor, kendi cevabını verirken ikna sürecine bir okşama hareketiyle eşlik ediyor ve nihayet cümleye ara verildiğinde yumuşacık hareketlerle masaya iniyordu. Bir el inince bu kez masanın karşı tarafındaki el kıpırdanmaya başlıyor, bir şüpheyle masadan kalkıp avucu yukarı dönük havada birkaç daire çizerek sorusunu ortaya koyuyor, baş ve işaret parmakları birleşerek bir meseleyi açıklığa kavuşturuyor. En sonunda öteki ellerin üzerine konarak nihai bir cümleyi masaya bırakıyordu. İki çift el karşılıklı susarken ellerden biri sigara paketine yöneliyor. İki dal sigaranın tekine karşıya uzatıp karşıdaki eli söze böylece güzelce davet ediyordu. Eller ancak masaya üniformalı genç kız garsonlar yaklaşınca meşguliyetlerinden vazgeçiyor, fincanların masaya konmasını bekliyor ve sonra içlerinden biri ihtiyar ılığını kızın elinin üzerine yatırıyordu. Garson kız artık yaşları yüzünden tehditkar olmayan erkeklerin esprili iltifatlarına kıkırdarken ihtiyar eller taze bir kadın elinin birkaç saniyeliğine tadını çıkarıyordu. Her sabah Bağdat'tan, hükümet sarayından özel bir görevli gelip gelişmelere dair kahvelerin görüşünü almadığı için bütün gazetelerdeki bütün meseleler tükendiğinde İhtiyar eller masaların üzerinde kavuşuyor, hep birlikte sessiz bir saygıyla Hamra'dan geçen güzel kalçaları ve çıkması muhtemel bir trafik kavgasını kolluyorlardı. Her sabah o günde çıkmayan savaşın garantisi hep birlikte idrak edildikten sonra sıkıntıyla bulmacalara dalınıyordu. Beyrut genel olarak böyle bir yerdi ve gerisini Beyrut'tan olmayan bir okurun tam olarak anlamasına imkan olmadığı gibi, hikayenin takibi açısından gerek de yoktu. Beyrut'ta yaşayan okur ise zaten genel olarak neden bahsedildiğini biliyor. İşte o pazar sabahı, bulmaca faslına geçildiğinde Filipina, Hamra'daki Horse Nose lokantasının önünden geçiyordu. Hiçbir gazetede ve romanda, hiçbir televizyon dizisinde ve belgeselde kendisinden bahsedilmeyen Filipina, şehirde ne kadar konuşulduğunu, eğer biri bir ihtimal 3 haftadır Arapça derslerinde öğrendiği kelimelerden birini söylemezse anlayamazdı. Fakat Beyrut'tan haberi olmayan ve Beyrut'un da kendisinden habersiz olduğu Filipina'nın başına, o sabah Aşrafiye mahallesinde Beyrut'un kaderiyle ilgili tarihi değiştirecek şu olay gelmişti. Henüz hiç ses olmadığı için şehirde kalp çarpıntılı bir gürültü gibi duyuluyordu. 2 güvercinin kanat çırpması. Bu kız apartmana geldiğinden beri böyleydi. Marwan güvercinlerin sevişen sesini duyuyor. Sevişmeseler bile duyuyor. Her sabah güvercinler ne zaman uyanırsa o zaman uyanıyordu. Şifalı bir şeymiş gibi yakıyordu ilk sigarasını ve ıslak saçlarının verdiği tazelik hissini rüzgarda çoğaltmak için binanın önüne çıkıyordu. Kendini özgür bir adammış gibi hissediyordu. Sanki bu şehirden daha güçlüymüş gibi. Bu pazar sabahı da merdivenleri ağır ağır çıkıyordu şimdi. Ama tam şimdi Filipina'yı gördü. Görür görmez aklından geçtiğine hayret ettiği bir cümle geçti aklından. Yüzünden tertemiz sular akıyor gibi. Belki başka bir zaman olsa durup öylece izlerdi. Ama şimdi güçlü bir adamdı. Hamame. Filipina dönünce Arapça öğreniyorsun değil mi? Adları bu. Sabah el hayır dedi Filipina. Yeni öğrendiği dili tereddütle kısılmış sesiyle konuşan herkes gibi neredeyse fısıltıyla. Kelimeleri kendi söylemeye başladığında dilin sırrı çatlıyor, dışarıdan duyulan müziği dağılıyor, sesler artık büyülü bir muamma olmaktan çıkıyor, kelimelere ve kurallara dönüşüyordu Arapça. Şaşıyordu buna her seferinde Filipina. Sabah nur. Marvan ben, apartmana bakıyorum. Sessizlik. Ama bu sabah Marvan güçlü bir adamdı. Su gibi akan, kaybedecek bir şeyi olmayan, karnının bir yerinde her şeyi doğru yaptığını hisseden, saçları ıslak bir adam. Benim de vardı güvercinlerim, küçükken. Filipina dönüp gerçekten dinlemeye başladığının, dikkatle açılan gözlerinin bir adamı ne kadar muktedir hissettirdiğinin farkında değildi. Geri eve dönsünler diye kanatlarını kırarsın. Yani birazcık. Peki niye bıraktın kuşları? Sevinçten yanakları seyirdi Marva'nın. Çünkü kuşbazlara kız vermezler. Bekarım ben. Sessizlik. Durursa yuvarlanacağı bir yokuşu hızla tırmandı sesi Marva'nın. Bir de dediğine inanılmaz kuşbazların. Niye ki? Düzlüğe çıktı Marva'nın sesi. Rahat nefes aldı. Kuş için yalan söyleyen her şey için yalan söyler. Öyle derler yani bizim oralarda. Suriyeliyim ben. Mahkemede şahit diye bile kabul edilmezdi kuşbazlar. Filipina güldü. Marva'nın karnında bir çiçek gerçekleşmiş iyi bir kehanet gibi açtı. Nefes aldılar. Yani şimdi şöyle, güvercinlerin varsa bütün işin başkalarının güvercinlerini aldatıp kendi güvercinlerine katmaktır. Güvercinleri gönderirsin, onlar başka çatılardan güvercinleri çağırır, aldatıp sana getirirler. Nasıl aldatıyorlar ki? İnsanlar gibi. Başka türlü bir sessizlik. Filipina, Marva'nın yüzüne, o yüzün ardında daha güzel bir şeyler varmış gibi baktı. Böylece artık Marva'nın yüzünün ardında daha güzel bir şey vardı. Kimse bu hikayeyi yazmak için orada değildi. Yazması gereken ve bahsi geçen apartmanda yaşayan şahıs, başka bir şehirde olduğu için Filipina, Orta Doğu'daki tüm diğer roman kahramanları gibi hikayesini tek başına, göze görünmeden, sanki hiç var olmamış gibi yaşamak zorundaydı. Bu hikaye Beyrut'ta Beyrut gibi her seferinde kendisine maleş deyip, yıkılıp, kırılıp, dökülüp, yeniden kurulan bütün şehirlerdeki bütün hikayeler gibi kendi kendine oluyor, kimse tarafından yazılmıyordu. Maleş, boş ver. Böyle olması son derece sağlıklı bir durumdu. Zira eğer o anda Aşrafiya'da Filipina'nın daha sonra yine tarihi değiştiren bir şey yaşayacağı, şu anda geçmekte olduğu Hamra Caddesi'nde bir yazar ya da gazeteci, yani olup biteni anlatacak birisi olsaydı, muhakkak ki bu hikayeyi değil, Beyrut'un akıllara ziyan binbir karmaşasını, birbirinden enteresan ayrıntılara bulanmış hayatını anlatır, sizin de bu hikayeyi bilme şansınızı tamamen yok ederdi. Oysa Filipina'nın ve Aşrafiye mahallesindeki Jetavi Hastanesi'nin yanından inen yokuştaki binada yaşayanların başına, o yaz bazı pek mühim hadiseler geldi. Dediğimiz gibi bu hadiseyi hakkıyla yazabilecek ve yazmak isteyen tek şahıs o sırada bambaşka şeyler yaşıyor, kendince onun da hayatı bir roman kıvamını alıyordu. Kendisi çok büyük olasılıkla yaşamayı yazmaktan daha çok sevdiğinin henüz farkında olmayan bir yazardı.